Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin değişmeyen ama değiştiren o engin, eşsiz sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Bugün, bu sabah sizleri Korintos'a yazılan ilk mektubun 15. bölümüne götürmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla kutladık. Bütün kiliseler bunu kutladılar. Bizler de bir arada olmamış olsak da ekran aracılığıyla birbirimizin diriliş bayramını kutlamış olduk. Biliyorsunuz önümüzdeki ay içerisinde Mayıs ayının 3. haftası içerisinde 23 Mayıs'ta Himmelfahrt olarak ifade ettiğimiz Rabbimizin göğe yükselişini kutlayacağız. Sonrasında da biliyorsunuz Pentekost olarak ifade ettiğimiz kilisenin doğumunu kutlayacağız büyük bir coşkuyla. Ama bugün biraz hayal etmenizi düşünüyorum. Şöyle düşünün değerli kardeşler. Eğer Paskalya sabahı yaşanmamış olsaydı, yani Paskalya sabahı yaşanmış olan o olaylar gerçekleşmemiş olsaydı, Rabbimiz ölüm üzerinde yengi kazanarak, zafer elde ederek dirilmemiş olsaydı acaba ne olurdu? Bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? İşte haberci Pavlos bunun yanıtını harika bir şekilde önümüze koyuyor. Korintoslara yazılan ilk mektubun 15. bölümünde. Gelin 12. ayetten 19. ayete kadar olan kesimi okuyalım ve orada kalarak, o 8 ayetlik parça içerisinde kalarak Pavlos'un eğer İsa Mesih dirilmediyse nasıl bir sonuç bizleri beklediğini, beklemiş olduğunu anlayalım birlikte. Evet, 1. Korintoslar mektubu 15. bölümün 12. ayeti şöyle başlıyor değerli kardeşler. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmemişse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, bakın bu çok önemli, bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Bunun bir doğal sonucu olarak. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanımız yararsızdır. Ve bunun sonucu olarak Pavlos diyor ki siz de imanlar olarak bizler de dahil günahlarımızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten daha çok diyor acınacak durumdayız. Şimdi Okuduğumuz bu 8 ayetlik parça içerisinde Pavlos aslında şöyle diyor. Eğer Mesih dirilmemişse, Paskalya sabahı yaşanmış olan olaylar eğer gerçek değilse, o zaman ortada gerçekten de trajik, yani korkunç, insana acı veren sonucu kabul etmek zorunda olduğumuzu söylüyor Pavlos. Ve gerçekten de altı bu trajik noktayı önümüze koyuyor değerli kardeşler. Şimdi bunlardan ilki şu. Eğer Rabbimiz dirilmediyse, o zaman diyor ki Pavlos, sözü yaymaya çalışmak, yaptığımız vaazlar, kurtuluş konusunda yapmakta olduğumuz bildiri faydasız, yararsız, boş olurdu. Şimdi 14. ayete götürüyorum sizleri. Şöyle diyor. Mesih dirilmemişse, bakın çok net ve açık. Eğer dirilmediyse şöyle diyor. Bildirimiz, size anlatmakta olduğumuz, o diriliş konusunda anlatmakta olduğumuz bildirimiz kesinlikle boştur. Şimdi boş ifadesinden ne anlıyoruz sevgili kardeşler? Boş demek, değersiz demek. Yani hiçbir anlam ifade etmeyen, anlamsız anlamına geliyor. Yani değerli kardeşler, iyi haberi yaymak için harcanan zaman boşa harcanmış olurdu. Yani hiçbir anlam ifade etmezdi. Belki sizler de yaptınız. Küçükken bir kova içerisine, bir kap içerisine sabunlu su hazırlardık ve bir tel kıvırıp içine sokup karıştırdıktan sonra onu üfler ve üflemenin sonucu olarak birçok sabun köpüğü oluşur ve bizler de onun ardından koşardık. Ve daha çok büyüklerini yakalamaya çalışırdık. Şimdi o sabun köpüğünün en büyüğünü bile yakalamış olsan, yakaladığında avucunda pat diye patlardı. Avucunu açtığında hiçbir şey yok. Yani o kadar büyük olmasına rağmen o sabun köpüğünün elini bile ıslatmazdı. İşte burada açık bir şekilde boş ifadesi tam bunu ifade etmekte. Eğer Rabbimizin dirilişi gerçekleşmemiş olsaydı, o zaman burada geçirmekte olduğumuz bu güzel beraberlik yıllardır, değil mi? Her pazar büyük bir coşkuyla bir araya gelerek Rabbimiz pazar sabahı dirilmiş olduğu için onun sevinciyle her pazar ne yapıyorduk? Onun yaşıyor olmasını kutluyorduk. Yani onun sevincini doya doya her pazar yıllardır yaşıyorduk. Demek ki eğer Rabbimiz dirilmediyse bu tamamen boş ve boşa geçen bir zaman olurdu. O zaman ben de ya da başka kiliselerde vaaz etmekte olan pastörlerin de, vaizlerin de bu kürsüde dikilmesinin hiçbir anlamı, ifadesi olmazdı. Yani benim bugün burada bu kürsünün arkasında durmam da hiçbir anlam ifade etmezdi eğer Rabbimiz dirilmemiş olsaydı sevgili kardeşler. Neden? İşte Pavlos harika bir şekilde bunu önümüze koyuyor. 15. bölümün 3 ve 4. ayetlerinde. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Bakın, kurtuluş müjdesinin temelini oluşturan ana direklerin ne olduğunu bana söylerseniz, işte tam bunun olduğunu söyleyebilirim. Bakın, her inancı taşıyan ana direkler var. Bizim inancımızı bugüne kadar taşıyan, ayakta dimdik durmasını sağlayan nedir? Bakın burada ifade ediyor. Ölümü, gömülüşü, ama ölümde kalmayıp 3. gün ölümden dirilmiş olması. 3 ana direk bizim inancımızı ne yapıyor? Ayakta kalmasını sağlıyor. Şimdi düşünün, o ana direklerden bir tanesini kırdığımızda, yani diriliş yoktur dersek, o zaman ölüm de yok, gömülme de yok. O zaman biz neyin ardından gidiyoruz? Boş bir inancın ardından mı gidiyoruz? İşte değerli kardeşler, o nedenle açıkça ifade etmek istiyorum ki Rabbimizin dirilmiş olması o kadar önemlidir ve gerekliydi. Neden? Bakın, Rabbimizin çarmıhta hayatını feda etmiş olması, o kusursuz bedenden akmış olan kan neyin karşılığıydı? Biz günahkarların günahlarına karşılık bir bedeldi. Ödenmiş olan bir bedel. Bakın değerli kardeşler, bugün insanlar, çok insan var ki tarihte, birçok idealler uğruna hayatlarını feda etmişlerdir. Ama bakın, hiçbiri ölümden hayata geçmemişlerdir. Ölümden dirilmemişlerdir. Ama Rabbimize baktığımız zaman, Rabbimiz ölüm üzerinde ölümün gücünü kırarak, enerjisini ortadan kaldırarak zafer elde etmiştir sevgili kardeşler. Onun için altını önemli çizmek istiyorum. Evet, ölümü, bedelin ödendiğini, ama bakın dirilmiş olması aklanmış olduğumuzu gösteriyor. Bu çok önemli. Yani hukuk dilindeki, Grekçedeki karşılığı da budur. Aslında Rabbin dirilmiş olmasıyla bizim suçlu olan, günahtan dolayı suçlu olan Recep'in beraat ettiğini, yani suçlu olmadığını, aklandığını, başka bir ifadeyle net bir şekilde önümüze koymuş oluyor değerli kardeşler. O açıdan bakın değerli kardeşler, eğer İbrahim gibi, Musa gibi, Davut gibi ya da diğerleri gibi, eğer Rabbimiz mezarda kalmış olsaydı, ölümden dirilmemiş olsaydı, aklanmamız kesinlikle ve kesinlikle Tanrı'nın katında doğru sayılabilmemiz imkansız hale gelirdi. Yani mümkün olmazdı. İşte bu nedenle bakın, çok çok önemli bir ayet, Romalılar 4. bölüm 25. ayet. Bakın bu gerçeği harika bir şekilde nasıl doğruluyor. Ne diyor? İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi ve doğruluğumuz için diyor, bakın bu çok önemli, doğruluğumuz için, yani beraat etmek için ölümden dirildi. Özgürlüğe kavuşabilmemiz için ölümden dirildi. Gerçeği çok net bir şekilde vurgulanıyor. Evet, o zaman şunu tekrar gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Boş mezar işin bittiğini, gereken bedelin ödendiğini ama gerekli bedel ödenerek neyi açıklıyor? Aklanmış olduğumuzu çok net bir şekilde haykırmaktadır bizlere. Bu harika değil mi? Çarmıhta yerimizi almış olan Rabbimiz İsa Mesih, ölümden dirilmiş olmasıyla iman eden seni de ne yapıyor? Yepyeni bir yaşama diriltiyor. İşte bu nedenle sevgili kardeşler, imanlılar olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Ölüm imanlı için son değildir. Peki nedir? Ölüm imanlı için yepyeni bir yaşamın kapılarını ardına kadar açmak ve yeni bir yaşamın içerisine adım atmak demektir değerli kardeşler. O diridir ve yaşıyor hamdolsun. Evet. Korintoslara yazılmış olan ikinci mektubun 4. bölümünde 14. ayette o nedenle bu çok net bir şekilde önümüze konuyor. Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bakın, bizi de İsa'yla diriltip kendi önüne çıkaracağını biliyoruz diyor. Paulus bu kadar açık, bu kadar net önümüze koyuyor, emin olduğu için değerli kardeşler. Demek ki inancımızı etkin kılan nedir? İşte inancımızı etkin kılan, anlamlı kılan budur değerli kardeşler. Haberci Paulus da diriliş sonrası yaşamın devam edeceğini bilmiş olduğu için değerli kardeşler, zorluklardan geçmeye, sıkıntılar karşısında hizmetini sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edebildi. İleride onu bekleyen bir yaşamın olduğunu bilmiş olduğu için, dirileceği için, Rab ile beraber sonsuza dek yaşayacağını bilmiş olduğu için sıkıntı ve zorluklar karşısında yılmadan yola devam edebildi. İşte onun için yine aynı bölümün 4. bölümün 16. ve 17. ayetlere baktığımız zaman Paulus bunu şu şekilde ifade etti. Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz dedi. Birazcık atlıyorum. Çünkü sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Neyin sonucu bu? Bu ayrıcalığa sahip olmanın sahip olmak neyin sonucu? Neyin getirisi değerli kardeşler? Dirilmiş olan Rabbimiz İsa Mesih'in vermiş olduğu yepyeni bir yaşamın sonucudur. Bakın, o yüceliğe sahip olmak nasıl olabileceğim? Çünkü Rab yaşıyor. Bana yepyeni bir yaşam vermiş olduğu için ben böyle bir ayrıcalığın sahibiyim değerli kardeşler. Evet. Sadece bakın, bildirimiz boş değil, aynı zamanda da imanımız da boş olurdu. Hani dedik ya, inancımızı taşıyan ana direklerden bir tanesi nedir? Diriliştir. Eğer diriliş yoksa imanımız da gerçekten bomboş olurdu. 14. ayeti tekrar size hatırlatıyorum. Mesih dirilmemişse nokta nokta nokta imanımız da boştur. Bu ne demektir? Bakın değerli kardeşler, bu şu demektir. Güven bağlamış olduğun bir şey var ve güven bağlamış olduğun bu şey senin güvenini ne yapıyor? Boşa çıkarıyor. Yani seni insanlar önünde haksız duruma düşürüyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer İsa Mesih ölü, mezarda kalmış olsaydı, sormak isterim size, kim ona bel bağlayabilirdi? Kim ona güven bağlayabilirdi? Bakın değerli kardeşler, acılara, sıkıntı ve zorluklara rağmen sormak isterim, onun ardından gitmeye kim çalışırdı? Bakın, bu nedenle harika bir şekilde Romalılara yazılan mektubun 10. bölümünde 9. ayette iman ederken izlediğimiz yolun ne olması gerektiği önümüze konarken bu diriliş çok net bir şekilde önümüze konuyor. 9. ayette. 10. bölümün 9. ayetinde. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Tanrı'nın onu, bakın, ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Bakın demiyor. İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söylersen kurtulacaksın demiyor. Bakın bu çok önemli. Evet, onun öldüğünü kabul edeceksin. O çarmıhta tüm insanlığın günahları için, senin günahların da dahil, öldüğünü kabul edeceksin ama onun ölümde kalmayıp ölümden dirildiğini de ne yapacaksın? Kabul etmen gerekiyor. Onun için Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın gerçeği net bir şekilde önümüze konuyor. Ölümden dirilttiğine iman edersen. Rabbimizin ölümden dirilişi gerçekten de imanımızı ayakta tutan ana direklerden bir tanesi. Evet, bana sorarsanız inancımızı da diğer inançlardan ayıran en temel gerçeğin de bu olduğunu inanıyorum değerli kardeşler. Onun için diğer dinler değil sadece, diğer felsefi görüşlerden de üstün kılan budur değerli kardeşler. Rabbimizin ölüm üzerinde zafer elde etmiş olması, ölümden dirilmiş olması. Örneğin Buda gibi, felsefenin babası olan Konfüçyüs gibi ya da diğerleri gibi değerli kardeşler. Bunların hepsi öldü mü? Evet, ölüp gittiler. Hepsi bedenleri toprak olup gitti. Ama bakın, İsa Mesih de öldü mü? Evet, o da öldü. Ama bedeni çürüme gördü mü? Kesinlikle hayır değerli kardeşler. Üçüncü gün ne yaptı? Pazar sabahı ölümden görkemle dirilerek ona iman edecek olan herkese sonsuz yaşamın sahibi olmasını sağlamış oldu değerli kardeşler. Onun için şunu açıkça ifade edebilirim. Evet, geçen hafta da vurguladığım gibi Rabbimizin ölümden dirilmiş olması ölümün gücünü ortadan kaldırmış oldu. Neden? Ölümü öldürmüş olduğu için. İşte boş mezar neyi haykırıyor bize? Boş mezar bize bunu haykırıyor. Ölüm öldü. Evet. Korintoslar yazan ilk mektubun 15. bölümde 55. ayette, geçen hafta da özellikle bu ayeti okudum. Uyduğu için tekrar anımsatmak istiyorum. Çok net bir şekilde, ey ölüm, bir meydan okuma var. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Bu da ölü. Confucius ölü. Bakın, diğerleri de ölü. Davut da, İbrahim de, Musa da ve diğerleri de. Ama Nasır Ali'ysa yaşıyor. Ve babasının salında ayakta dimdik bir şekilde savunucumuz olarak yaşamına devam ediyor değerli kardeşler. Onun için iman eden bir Budist'e sormuşlar. Ya sen neden İsa Mesih'e evet dedin? Yani inancını neden değiştirdin? O da harika bir şekilde, çok basit bir ifadeyle şöyle demiş. Hayat içerisinde yol alırken, ilerlerken önünüze bir yol ayrımı geliyor. Biri sola, biri de sağa giden bir yol ayrımı. Ve her iki yolda da birer kişi duruyor. Solda da, sağda da. Ama diyor ki, bunlardan biri ölü, diğeri de yaşıyor. Hangisini izlerdiniz? Herhalde yaşayan, hala yaşamaya devam eden kişiyi, değil mi? Evet, değerli kardeşler. Üçüncü noktamız. Öğrenciler yalancı duruma düşmüş olurlardı. Ayet 15'e bakıyoruz. Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Yani biz İsa Mesih hakkında size anlattık ama eğer İsa dirilmediyse o zaman bu tanıklık hiçbir anlam ifade etmez. Demek istiyor Pavlus burada. Ama şunu demiyor bakın. Diriliş yoktuysa o zaman hata yaptık demiyor. Tanrı'nın yalancı tanıkları durumundayız diyor. Yalancı tanık, bakın bu çok önemli bir ifade. Yani şöyle düşünün, nedir yalancı tanık? Mahkemede değerli kardeşler bilerek, isteyerek suçlu kişiyi suçsuz duruma getirmek için, temize çıkarmak için çaba harcamak. Bu kişiyi açıklıyor yalancı tanık. Bunu yapana ne diyorlar biliyor musunuz? Bunu yapana da yalancı diyorlar. Doğruyu söylememiş olduğu için. Pavlus ve öğrenciler İsa Mesih diridir gerçeğini tanıklık ettiklerini söylüyor. Çünkü bu kişiler diriliş sonrası ne yaptılar? Rabbimizle beraber 40 günlük bir zaman geçirdiler. Onunla birlikte yediler, içtiler, konuştular ve paylaştılar ve ona dokundular. Ya belki diyebilirsiniz ya Recep kardeş, iyi doğru söylüyorsun da öğrencilerin yalan söylemediklerini nereden biliyorsun? Belki yüzlerini kaybetmemek için bu diriliş yalanını uydurdular. Bakın değerli kardeşler, dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Eğer kutsal kitap tarihine bakarsanız, Yuhanna'nın dışında diğer bütün öğrenciler, sonra katılan buna Pavlos da dahil değerli kardeşler, Yuhanna'nın dışında bütün öğrenciler korkunç bir şekilde öldürüldüler değerli kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. İkiyüzlük uğruna ölmeyi, ikiyüzlük uğruna işkenceye katlanmayı birbiriyle bağdaştırmak mümkün mü? Kim bir hiç uğruna, yalan uğruna canını feda eder? Hiç kimse, değerli kardeşler. Hiç kimse yalan olduğunu bildiği bir şey için ölmez. Bakın, bu kişiler dirilmiş olan Mesih'i gördüklerine tanıklık ettiler. Ve bildiri uğruna korkunç bir şekilde ölmeye razıydı bu insanlar. Neden? Çünkü kendilerinden çok ama çok emindiler. Nereye gideceklerini çok iyi biliyordu bu kişiler. Şimdi kutsal kitap tarihine baktığımız zaman, zaman zaman bu kürsüde ben dile getirdim. İmanın hayatımızda yerini, önemini ifade ederken hep Daniel'den örnek vermişimdir. Daniel ve arkadaşlarından, üç Yahudi arkadaşından, Şadrak, Meşak ve Abednego hakkında örnek vermiştim. Biliyorsunuz Nebukadnezar altından bir heykel dikip ona tapmaları gerektiğini söylediğinde, bakın bu üç arkadaş, Daniel'in üç arkadaşı Şadrak, Meşak ve Abednego, bu öneri karşısında muhteşem bir şekilde Nebukadnezar'a yanıt verdiler. Büyük bir yüreklilikle şu ifadeyi kullandılar: bu konuda kendimizi savunma gereği bile duymuyoruz. Bakın, yürekliliğe bakın değerli kardeşler. Yürekliliğe bakın. Ve şöyle devam ettiler. Daniel kitabı 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Bakın, bu çok önemli. Kurtarmasa bile, bil ki ey kral, diktiğin altın heykele tapmayız. Bakın, aslında kral onlara fikirlerini değiştirme şansı onlara vermişti, tanımıştı. Ama onlar o kadar emindiler ki değerli kardeşler, kurtarma olayı gerçekleşmese bile nereye gideceklerini biliyordu bu insanlar. Değerli kardeşler, tıpkı öğrenciler gibi ne yaptılar? Rab Tanrı'ya sadık kaldılar. Ben çok iyi hatırlıyorum, sıkıntı ve zorluklar karşısında 1988 yılında Türkiye genelinde tutuklama, inançtan dolayı tutuklama söz konusu olduğunda birçok kişinin gerçekten de Mesih'e sırtını döndüğüne tanık oldum. Değerli kardeşler, gerçekten de bir insan nereye gideceğini eğer biliyorsa korkmasına, endişe duymasına, iki ayağının bir pabuç içerisine girmesine hiç ama hiç gerek yok. Bu insanlar sadık kaldılar. cesaretle kurtuluş haberini anlatmaya devam ettiler. Evet, dördüncü noktamız 17. ayet. Şöyle diyor: Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır ve siz hala günahlarınızın içindesiniz diyor. Şimdi bu ne demektir değerli kardeşler? Eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse o zaman Tanrı günahlara karşılık olarak ödenen ücreti kabul etmediğini gösteriyor bize, açıklıyor. O zaman bunun sonucu nedir? Getirisi nedir? O zaman bizler de hala günahlarımız içindeyiz. Günahlarınızın içindesiniz demektir. Bakın, diriliş gerçeği işin tam olarak bitmiş olduğunu, tamamlanmış olduğunu bize gösteriyor. Değerli kardeşler, çarmıh ölümü bedelin ödendiğini, diriliş de aklanmayı, beraat etmeyi sağlamakla kurtuluşun tamamlandığını açıklar. Bakın, eğer bu olmamış olsaydı o zaman bizler de hamdolsun kurtuldum diyemezdik. Ne derdik biliyor musunuz? Tersine derdik ki hamdolsun yarım kurtuldum derdik. Diriliş yok. Diriliş yoksa o zaman kurtarıcı da yok demektir. Peki kurtarıcı yoksa o zaman bağışlama da yok. Peki bağışlama yoksa değerli kardeşler, aklanmak, beraat etmek de yok demektir. Aklanma yoksa o zaman da arınma yok. Peki günahlardan arınma, paklanma yoksa o zaman ortada şöyle bir sonuç var demektir. Günahlarının cezasını senin ödemen gerekecektir. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşim. Ama hamdolsun ki artık günah içerisinde değiliz. Sonsuz ölüme doğru gidenler durumunda değiliz. Bakın değerli kardeşler, bu çok net ve açık. Çaresiz değiliz. Acınacak durumda, zavallı kişiler durumunda değiliz. Neden? Çünkü nereye gideceğimizi biliyoruz. Böyle bir noktada olmak harika değil mi değerli kardeşler? Beşinci noktamız: yargı, yani mahvoluş. Ayet 18. Buna göre diyor, Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır diyor. Yani bizden önce bu iman yolunda hizmet edenler ve sonrasında değişik nedenlerden dolayı ölmüş olanlar da o zaman onlar da mahvolmuşlardır diyor. Eğer diriliş gerçekleşmediyse Rabbin yolunda ölmüş olan öğrencileri görmeyeceğiz demektir. Bakın, bizden önce ölen çok değerli imanda kardeşlerimiz var. Düşünün ya, onları da görmeyeceğiz demektir. Eğer diriliş yoksa. Bundan daha korkunç bir gerçek olabilir mi? Ama harika olan nedir biliyor musunuz? O kadar eminim ki değerli kardeşler, öldükten sonra benden önce ölmüş olan kardeşlerimi orada Rabbimin yanında görecek olmam. İşte bana cesaret veren, beni teselli eden en önemli gerçeklerden birisidir bu. Bir yerde bir yazı okumuştum. Annesini kaybeden küçük bir çocuk mezarın başında anne uyan lütfen diye gözyaşlarıyla ağlarken, bağırırken, yakarırken babası oğlunu kucağına alır, şu sözlerle teselli eder: bak oğlum, anneni kaldırabilmemiz, yeniden yaşama getirebilmemiz mümkün değil. Ama sana şunu söyleyebilirim. Rabbimiz İsa Mesih tekrar geldiğinde anneni yeniden yaşama getirecektir. Amin. Diri olan Rabbimiz bunu yapacaktır hamdolsun. Evet, dirilmemiş olsaydı birinci noktamız neydi? Bildirimiz boş olurdu. İkinci noktamız neydi? İmanımız boş olurdu. Üçüncü noktamız yalancı duruma düşmüş kişiler olurduk. Dördüncü noktamız hala günah içerisinde devam edenler olurduk. Ve beşinci noktamız da sonsuz mahvoluş. Peki son noktamız, altıncı noktamız şunu diyebiliriz. Gelecek anlamsız, bomboş olurdu. Hiçbir şey anlam ifade etmezdi. Yani acınacak, zavallı durumda olan kişiler olurduk. Ayet 19, eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e ümit bağlamışsak, yani var olan ve sonradan yok olup gidecek olan bu yaşama eğer bel bağladıysak, ümit bağladıysak, herkesten daha çok acınacak kişileriz diyor. Bakın, Pavlos'un söylemeye çalıştığı şu, Mesih dirilmediyse o zaman bizler aldatıldık diyor. Bu yüzden dünyada en acınacak durumda kişileriz. Neden? Yalancı tanıklar olduğumuz için. Ya böyle bir şey yok, bunun uğruna her şeye katlanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? İşte onun için değerli kardeşler, dünyadaki en acınacak konumda olan kişiler durumunda oluruz. Pavlos'un ifade ettiği gibi. Ama öyle değiliz hamdolsun. Size çok iyi bir haberim var. İsa diridir ve yaşıyor. Bakın, her zaman ifade ettiğim gibi. İbraniler 7:25. Harika bir şekilde bu nedenle diyor. Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracaktır. Yani Rab Tanrı tüm insanlığı kurtarabilecek güçte. Ama neden? Bakın, ayetin devamı ne güzel yanıtlıyor. Çünkü diyor, onlara aracılık etmek için, yani imanlılara, iman etmiş olan bizlere aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bu neyin ifadesidir? Bu şunun ifadesidir. Çok net ve açık. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Rabbim ve kurtarıcım İsa Mesih yaşıyor olduğu için öldükten sonra Recep'te yaşayacak olmasının bir garantisidir. Yani İsa Mesih yaşıyor olduğu için sen de kardeşim onunla birlikte yaşayacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Rabbimizin kendisi Yuhanna da çok net bir şekilde değerli kardeşler şunu söylemiştir. 14. bölümde, Yuhanna 14. bölüm 19. ayette. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Ama bunun bir sonucu var. Yaşıyor olduğunuz için de haberci Petrus harika bir şekilde bu yaşıyor olmamızın da bir getirisinin olduğunu bize açıklıyor. Harika bir şekilde ilk mektubunda, 1. Petrus mektubu 1. bölümde 3 ve 4. ayetlerde diyor ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bakın, yaşayan bir ümit, çürümez, lekesiz, solmaz bir miras değerli kardeşler. Demek ki şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bakın değerli kardeşler, eğer dirilişi ortadan kaldırdığımızda imanımız da temelsiz olurdu. Temelsiz, temeli olmayan bir binayı düşünün. Yok olmaya mahkum değil mi? Ama hamdolsun ki yok olup gidecek varlıklar değiliz. O geldiğinde yepyeni bir bedenle yepyeni bir yaşama adım atacak olan kişileriz. Hamdolsun. O zaman şunu söyleyebiliriz. Diriliş gerçeği hem kurtuluşumuzun hem de bakın umudumuzun sarsılmaz temelidir. Umudumuzu diri kılan İsa'nın dirilmiş olmasıdır. İmanımızı da ayakta tutan Rabbimizin dirilmiş olmasıdır. İşte onun dirilmiş olması Petrus için yaşam değiştiren bir gerçektir. Çünkü İsa Mesih çarmıhta değerli kardeşler öldüğünde Petrus'un da umutları sönmüştü biliyorsunuz. Çaresizlik içerisindeydi. Ama bakın değerli kardeşler, kadınlar Rabbimizin ölümden dirilmiş olduğu haberini Petrus'a ulaştırdıklarında biliyorsunuz Petrus ve Yuhanna ne yaptılar? Mezara koştular. Mezara koştuklarında neyle karşılaştılar? Rabbimizin orada olmadığını ama kefen bezlerinin orada olduğunu, bomboş olduğunu yani kadınların anlattıkları gibi buldular. Bakın bunu gören Petrus, o umudunu kaybetmiş olan Petrus'un umudu yeniden ayağa kalkmış oldu değerli kardeşler. Yeniden ayağa kalkmış oldu. Yeniden doğmuş oldu bir güneş gibi. İşte değerli kardeşler bu nedenle Petrus ne yapıyor? Yaşayan bu umut için değerli kardeşler Rab Tanrı'yı övüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun diyerek 3. ayette. Çünkü onun yaşam umudu İsa Mesih'tir. Bizlerin de yaşam umudu İsa Mesih'in kendisidir değerli kardeşler. Evet, bu kurtuluşumuz onun dirilişiyle mühürlenmiş olan bu kurtuluşumuz o geldiğinde ne yapacaktır? Bütünüyle ortaya çıkacaktır. Neden? Bizi sonuca ulaştırmış olduğu için. Demek ki kaybolup giden bir yaşam değil hamdolsun. Onun aracılığıyla sahip olduğumuz bu yaşam. O zaman sonuç şu. Bildirimiz ve imanımız boş olmadığını, öğrencilerin sahtekarlara güvenilir olduğunu, günahın gücü kırılarak ölümün mağlup edilmiş olduğunu ve bunun sonucu olarak da mükemmel bir gelecek bizleri beklediğini ne yapıyor? Haykırmaktadır. İşte bunun için diriliş önemlidir sevgili kardeşler. Hatırlarsanız bir olay anlatmıştım. Bunu tekrar uyduğu için hatırlatmak istiyorum. Jeremy adında hem fiziksel hem de ruhsal açıdan, beyin açısından rahatsız olan bu çocuk özürlü olduğu için özürlü kişilerin gittiği bir okula gönderiliyor ailesi tarafından. İmanlı çocukların gittiği bir okul. 12 yaşında bu Jeremy ve bu Paskalya döneminde öğretmenleri onlara diyor ki ertesi günü siz geldiğinizde önce tabii plastik büyük böyle açılır kapanır plastik yumurta hediye ediyor bütün öğrencilere. Ve diyor ki sizler ertesi günü yarın geldiğinizde hepiniz bu yeni yaratılışı, yeni yaşamı açıklayan, ifade eden bir örnek içine koyun, o şekilde getirin. Anladınız mı diyor öğretmen. Herkes anladık öğretmenim diyor ama Jeremy'den bir tepki görmeyince, bir hareket görmeyince ya anlamadığını düşünüyor. Sonra kafasına diyor ki ben onun ailesini arar, kendisine bildiririm. Ama kendisi de yoğunluktan dolayı unutuyor. Ertesi günü matematik dersini bitirdikten sonra herkesin yumurtalarını sepete koymasını buyuruyor ve çocuklar sepete bütün yumurtalar konuyor, plastik yumurtalar. Öğretmen teker teker açıyor. Alıyor bir tanesini, açıyor. Açtığında içinde bir çiçek çıkıyor. Ve öğretmen diyor ki evet gayet güzel diyor. Çiçek yaşamın bir ifadesidir. Çünkü bahar geldiğinde ortalık canlanmakta, uyanmakta ve yaşamı açıklamaktadır diyor. Kapatıp koyuyor. Tabii ki onu getiren öğrenci büyük bir gururla öğretmenim onu ben getirdim diyor. Ondan sonra ikinci plastik kutuyu açıyor, yumurtayı açıyor ve içinden plastik bir kelebek çıkıyor. Ve diyor ki bu da yaşamın bir ifadesi. Çünkü önce tırtıl olarak başlayan kelebek daha sonra kelebeğe dönüşerek uçup gidiyor. Bu da yaşamın simgesidir diyor. Ve üçüncü plastik yumurtayı açıyor. Üçüncüsünden de bir taş ama yosun tutmuş bir taş. Ve diyor ki evet bu da bu yeşil, hayatta olduğunu gösteren yeşil yosun da yaşamın simgesidir diyor. Ve dördüncüyü alıp açtığında ve o yumurtayı boş bulduğunda öğretmen bunun Jeremy'ye ait olduğunu düşünüyor ve çaktırmadan kapatıp tekrar yumurtayı yerine sepete koyarken Jeremy arka taraftan diyor ki öğretmenim benim yumurta hakkında bir şey söylemeyecek misiniz diyor. Tabii öğretmen telaş içerisine düşüyor. Ya şey Jeremy ya doğru ama diyor senin yumurtan boş ki diyor. Jeremy çok duygulu bir şekilde öğretmenin gözlerine bakıyor. Evet öğretmenim diyor doğru benim yumurtam boş ama İsa Mesih'in mezarı da boştu. Bakın değerli kardeşler yeni yaşamın simgesi boş mezarda bulundu. Yeni yaşamın simgesi boş mezarda bulundu. Mezar ölümün karanlığın simgesidir. Ama boş mezar değerli kardeşler yepyeni bir yaşamın yani dirilişin simgesidir. Yuhanna 14. bölümde ne okuduk? 19. ayette ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bakın, o zaman son olarak şunu söyleyebilirim. Değişmeden günümüze kadar uzanan kutsal yazılar ne diyor bize? İsa diridir, İsa diridir gerçeğini haykırıyor. Ben de aynı içtenlikle, aynı sevinç ve coşkuyla şu gerçeği haykırabiliyorum. Diri olan içimde yaşıyor. Ama biliyor musunuz değerli kardeşler? Asıl önemli olan nedir biliyor musunuz? Evet, diri olanın içimde yaşıyor olması çok önemlidir. Ama daha da önemli olan ben onda yaşıyor muyum?